bir saat sonra diyelim. Bir saat sonra Samantha Joss'un kapı önünde getirdiği arabaya biniyordu. Arkasında jean pantolonla kırmızı bir kazak, saçlarında kırmızı bir kurdeli vardı. Ayaklarında da sevgili kırmızı kovboy çizmelerini geçirmişti. Norman'ın evine vardıklarında avukat gerekli bütün belgeler yanında olmadığı için mahkeme binasına gitmelerini istedi. Sam şaşırdı. Pazar günü mü mahkemeye gideceğiz? Yoksa sen sabah sabah içkili misin Norman? Genç kadın sinirlenmeye başlıyordu. Ne olur bana güven. Güvenmesen burada olmazdım. Jas avukatta kuşkuyla bakarak arabayı kentte Norman'ın evinin bulunduğu yörenin tam aksi yönündeki mahkeme binasını sürdü. Oraya vardıklarında Norman'ın ne yaptığını çok iyi biliyor görünüyordu. O aşağıdaki bekçiye bir paso gösterdi. Bekçi de onları içeri aldı. Görevi başındaki asansörcü 7. kata dedi. 7. katta asansörden çıktıktan sonra önce sola, sonra sağa, arkasından yine sola döndüler ve birden kendilerini aydınlık bir odada buldular. Bir masanın arkasında gardiyan kılıklı bir kadın oturuyordu. Bir polisle gevezelik ediyordu. Sam'in birden soluğu kesildi ve bir çığlık atarak odanın öbür köşesine doğru atıldı. Timmy oradaydı. Tekerlekli koltuğunda kollarının arasında oyuncak ayısıyla oturuyordu. Üstü başı yine son derece pisti ama gülümsüyordu. Sam'e onu hiç salıvermeyecekmiş gibi sarıldı. Genç kadın onun kollarının arasında titrediğini hissediyordu. Bir şey demedi. Sam ise sadece seni seviyorum Timmy. Seni seviyorum bir tanem. Her şey iyi olacak diyebildi. Çocuğu ne kadar bir zaman görebileceğini, bunun da bir dakika mı, bir saat mi yoksa bir gün mü olacağını bilmiyordu. Umurunda da değildi. Ona müsaade ettikleri sürece elinde olan her şeyi vermeye hazırdı. Her şey iyi olacak diye yineledi. Annem öldü. Tim'in ağzından çıkan kelimenin anlamını bilmiyormuş gibi bakıyordu. Derken genç kadın çocuğun gözlerinin altında mor halkalar, boynunda da bir başka bere fark etti. Ne oldu diye fısıldadı. Gördükleri kadar çocuğun söyledikleri de ona dehşet içinde bırakmıştı. Norman onlara doğru gelerek Sam'i yavaşça kolundan tuttu. Kadın 2 gün önce yüksek bir uyuşturucu dozundan ölmüş dedi. Polis Timmy'yi dün gece evde tek başına bulmuş. O da orada mıymış? Timmy'nin elini avucunda tutan Sam'in gözleri dehşetten iri iri açılmıştı. Hayır, kadın başka yerdeymiş. Timmy apartmanda yalnızmış. Avukat derin bir soluk alarak genç kadına gülümsedi. Dün gece Timmy için yargıca telefon etmişler. Onu bir yetimhaneye mi göndermeleri gerektiğinden emin olamıyorlarmış. Yargıç da beni aradı. Bana bu sabah Timmy'nin dosyasını da getirerek bizimle burada buluşacağını söyledi. Sam her şey çözülecek. Norman'ın gözleri yaşlıydı. Genç kadın titreyerek sordu. Hemen şimdi mi yargıç bunu yapabilir mi? Evet, bu ölüm olayına dayanarak daha önce verdiği kararı değiştirebilecek. Timmy'yi geçici bir süre içinde olsa mahkemenin korumasında olmanın formalitelerinden kurtaracak. O artık senin Sam. Böyle diyerek Samantha'nın eline yapışmış olan tekerlekli koltuktaki küçük çocuğa bakmıştı. Oğluna kavuşursun diye ekledi. Samantha, Timmy'nin bağırıp çağırarak mahkeme salonundan uzaklaştırılışını görmesinin üzerinden 2 hafta geçmişti. Şimdi ise çocuk artık onun da uzanıp çocuğun dizlerinin üzerine çekti. Hıçkırıyor, gülüyor, onu öpüyor, saçlarını okşuyordu. Timmy de yavaş yavaş durumu kavramaya başlamıştı. O da Sam'e sarıldı, onu öptü. Bu arada 2 kirli küçük eliyle genç kadının yüzüne dokunarak ''Seni seviyorum anne'' diye mırıldandı. Bunlar Samantha'nın tüm yaşamı boyunca duymayı özlediği sözlerdi. Yargıç yarım saat sonra geçerken bürosundan aldığı dosyayla geldi. Çeşitli belgeleri imzaladı. Onları Sam'e de imzalattı. Kadın gardiyanı tanık olarak imza attırdı. Bu arada Jas ağladı. Norman ağladı. Sam ağladı. Yargıç gülümsedi. Onu asansöre götürürken Timmy de oyuncak ayısını sallayarak yargıç selamladı ve hoşça kal diye seslendi. Asansörün kapıları kapanırken yargıç hem gülüyor hem de ağlıyordu. 41. bölüm. Sonra Desi'ye bineceğim, trenimle ve itfaiye arabamla oynayacağım. Sonra da dönüş yolculuğuna koyulmuşlardı. Sen ama önce bir banyo yapacaksın diye gülümsedi. Tanrı ona ne büyük bir armağan vermişti böyle. Genç kadın gülüyor, kıkırdıyordu. Çok mutluydu. Şifi öldüren ve Mary Jo'nun kollarını bacaklarını kıran kazadan beri ilk kez Joss'un da güldüğünü görüyordu. Timmy ile Jeff'in başına gelenleri anlatmışlardı. Çocuk bir dakika ağlamış ama sonra başını eğmişti. Tıpkı annem gibi. Ama annesi hakkında başka bir şey söylememişti. Sam de onu zorlamak istememişti. Norman'ın ona anlattığı birkaç şeyden annesinin yanında geçirdiği günlerin çocuk için hiç de kolay olmadığını biliyordu. Ama Timmy'nin yaşamının o bölümü sona ermişti ve gelecek yıllarda anımsayacakları Sam'in ona göstereceği sevgiyle yumuşayacaktı. Sam, Timmy'ye çiftliğe gelen yeni çocuklardan söz etti. İlkbaharda çiçek ekecekleri bahçeyi anlattı. Sonra ona gülümseyerek baktı. Birkaç haftaya kadar ne yapacağını tahmin et şimdi. Ne yapacağım? Çocuğun gözleri parlamıştı. Okula gideceksin. Niçin? Okula gitme düşüncesinin çocuğun hiç de hoşnut etmediği belliydi. Ben öyle karar verdim. Ama daha önce hiç okula gitmedim. Timmy okula gitme düşüncesinden hoşlanmayan herhangi bir çocuk gibi inleyerek konuşmuştu. Sam ile Joss gülümseyerek bakıştılar. Genç kadın daha önce okula gitmedin çünkü o zamanlar özeldin. Şimdi ise normal bir çocuk oldun diye açıkladı. Yine özel olamaz mıyım? Timmy umutla Sam'e baktı. Genç kadın gülerek onun kolunu başının altına sıkıştırdı. Böyle kaptı kaçtığının ön koltuğunda 3 kişi yan yanaydılar ve Tim Sam ile Joss'un ortasında oturuyordu. Sen her zaman özel olacaksın canım dedi. Ama artık normal bir yaşam sürebiliriz. Senin gitmen, evimizden alınıp götürülmen gibi olasılıklar yüzünden kaygılanmamıza gerek kalmadı. Artık öbür çocuklar gibi okula gidebilirsin. Ama ben evde senin yanında olmak istiyorum. Bir süre yanımda olabilirsin ama sonra okula gitmek zorundasın. Günün birinde benim gibi Bejaz gibi akıllı olmak istemez misin? Sam yine kıkır kıkır gülüyordu. Tim de birden gülmeye başladı. Ama sonra Sam'in dediklerini anımsayarak ''Sen akıllı değilsin. Artık sadece benim annemsin.'' diye homurdandı. ''Çok teşekkür ederim.'' İkisinin arasındaki aşkın olağanca hızıyla sürdüğü belliydi. O öğleden sonra kurabiyeler pişirdiler. Öbür çocuklarla tanışmaya gittiler. Sam de çocuk kendisininkine bitişik odada uyuyana kadar ona bir öykü okudu. Genç kadın daha öyküyü bitirmeden Timmy hafifçe horluyordu. Uzunca bir zaman orada kalarak onun uyuşunu seyretti. Saçlarını okşadı. Onu getirdiği için Tanrı'ya şükretti. Aradan 2 hafta geçip de Timmy okula başladıktan yeni gelen çocuklara yerleştirildikten ve çiftlikteki yaşama uyum sağladıktan sonra Samantha'nın ofisinde bir tam gün geçirebilirdi. Birçoğu doktorlardan bazıları da ülkenin doğusundan gelmiş mektuplardan oluşan 3 desteği elden geçirdi. Şu ana kadar yalnızca Batı eyaletlerinden gelen çocukları kabul etmişlerdi. Ama bu nedenle de doğudan mektup gelmesi onun için yeniydi. Sonuncu mektubu da masanın üstüne bıraktığı sırada onu gördü. Bir ara bakışı pencereye kaymıştı. Adam uzun boylu, geniş omuzlu, keskin yüzü ve simsiyah saçlarıyla her zamanki gibi yakışıklıydı. Başında yine her zamanki kovboy şapkası, ayaklarında çizmeleri vardı. Sam sadece şakaklarındaki kırına biraz daha fazla akdilin karıştığına dikkat etti. Bu ağarmış şakaklar ise onu eskisinden yakışıklı yapmıştı. Onun durup çocuklar dan bazılarıyla konuşmasını seyreden Sam'in kalbi duracak gibi oldu. Ona bakarken Noel Baba rolünü ne güzel oynadığını anımsamadan yapamadı. Ama hemen arkasından penceresinden çekildi, storlara indirdi ve sekreterini çağırdı. Yüzü kızarmıştı. Son derece sinirli görünüyordu ve saklanacak delik ararmış gibi odada etrafına bakıyordu. Sekreterine sadece Joss'u bul dedi. Yaşlı kovboy 5 dakika sonra karşılarındaydı. Sam de o zamana kadar en azından görünüşte soğukkanlılığına kavuşmuştu. Genç kadın Joss, Tim'in Teti Jordan'ı gördüm diye atıldı. Nerede? Yaşlı adam şaşırmıştı. Emin misin? Aradan geçen 3 yılın içinde Ted'in değişmiş olması gerekirdi. Sam belki de onu hayalinde görmüştü. Sam onu gördüğümden eminim diye ısrar etti. Bahçede çocukların birkaçıyla konuşuyordu. Gidip onu bulmanı, ne istediğini öğrenmeni ve onu buradan savmanı istiyorum. Eğer beni görmek isterse burada olmadığımı söylersin. Doğru olur mu bu? Joss Sam'e sitem dolu bir bakış fırlattı. Oğlu bu çiftlikte öldü Sam. Aradan daha 5 hafta bile geçmedi. Çocuk ise şuracıkta gömülü. Yaşlı kovboy elinle tepeleri işaret etti. Burada bir süre kalmasına izin vermemiz insanlık borcu değil midir? Genç kadın gözlerini kapadı. Sonra da açıp yaşlı dostuna baktı. Haklısın. Ona Jeff'in mezarını göster. Ondan sonra da Tanrı aşkına buradan uzaklaştır. Jas, görülecek başka bir şey yok. Ona şefin bütün eşyasını yolladık. Burada olması için hiçbir neden kalmadı. Belki seni görmek istiyordur sen. Ben onu görmek istemiyorum. Genç kadın o an yaşlı kovboyun gözlerindeki anlamı görünce hiddetlendi ve tekerlekli koltuğunu onun önüne sürdü. Neyin doğru olup olmadığını da bana söyleme sakın. 3 yıl önce onun beni bırakıp gitmesi doğru muydu? Hiç de değil. Onun için ben de şimdi ona hiçbir şey borçlu değilim. Jas kapı aralığında durup genç kadına baktı. Yüzünde esef anlamına çekilebilecek bir şeyler okunuyordu. Bir şeyler borçlu olduğun bir kişi varsa o da kendinsin, Sam dedi sonunda. Sam yaşlı adama cehenneme gitmesini söylemek istiyordu ama hiçbir şey söylemedi. Ofisinde oturup neyi beklediğini bilmeden bekledi. Düşünüyordu. Ted'in çiftlikten gitmesini, yine kaybolmasını, onu rahat bırakmasını istiyordu. Kendi hayatını yaşıyordu Sam. Tete'nin bir hayalet gibi geri dönüp onu rahatsız etmeye hakkı yoktu. Ne var ki Jas'ın az önce söylediklerinde bir gerçek payı olduğunu da biliyordu. Oğlunun nerede gömülü olduğunu görmeye Tete'nin hakkı vardı. Jas yarım saat sonra döndü. Oğlunun mezarına gidip görmesi için ona atlardan birini verdim dedi. Güzel, ahırdan uzaklaştı mı? Jas'ın evet gibilerinden başını eğmesi üzerine sen öyleyse ben eve döneceğim dedi. Timmy'yi görünce orada olduğumu söyle. Ancak Timmy okuldan dönünce arkadaşlarıyla binicilik dersine gitti. Sam de yalnız başında evde Ted'in gidip gitmediğini merak ederek oturdu. Onun bu kadar yakında olduğunu hissetmiş olsa gidip ona dokunabileceğini, onu görebileceğini, onunla konuşabileceğini bilmek o kadar garipti ki oysa Sam neden korktuğundan bile emin değildi. Kendi duygularından mı korkuyordu, onun diyebileceklerinden mi, onunla bir süre beraber olma fırsatını bulsa kalbindeki yaranın kapanmasını önleyen etkenin Ted'in hiçbir açıklama yapmadan ona mücadele etme şansı vermeden çıkıp gitmesinden kaynaklandığının farkına varacaktı. Ani bir ölüm gibi misillemeye olanak vermeyen bir şey olmuştu şimdi. Şimdi ise 3 yıl sonra Ted dönmüştü ama söyleyecek bir şey kalmamıştı. Ya da en azından söylenmeye değer gözüken Sam'in de söylemeyi isteyebileceği bir şey. Jas genç kadının kapısını vurdu. Sam de kapıyı korka korka açtığı sırada ortalık hemen hemen kararmıştı. Gitti Sam dedi. Teşekkür ederim. Bir an bakıştılar. Jas neden sonra o çok iyi bir adam Sam dedi. Uzun bir zaman konuştuk. Çocuğun ölümü onu gerçekten perişan etmiş. Bu gece hastaneye uğrayıp Marie Jo'yu göreceğini ve ne kadar üzüldüğünü söyleyeceğini anlattı Sam. Yaşlı kovboyun gözleri Sam'i sorguluyordu ama genç kadın hayır gibilerden başını salladı. Jas ne söyleyeceğini biliyordu. Hemen elini kaldırdı. Hayır, yavaş ekledi. Benim durumumu biliyor mu? Bir şey söyledi mi? Jas başını salladı. Bildiğini sanmıyorum. Hiçbir şey de demedi. Senin nerede olduğunu sordu. Ben de günübirlik bir yere gittiğini söyledim. Sanırım anlamıştır Sam. Bir kadını terk edip 3 yıldan sonra bir şey olmamış gibi geri dönemezsin. Ted sadece sana teşekkür etmemi söyledi. Şefi gömdüğümüz yer onu çok duygulandırmış. Onun olduğu yerde bırakmak istediğini söyledi. Yaşlı adam içini çekti. Biliyor musun bir sürü şey, yaşam hakkında, insanlar hakkında, Caroline Bilking hakkında konuştuk. Her şey birkaç yılın içinde ne kadar değişebiliyor değil mi? Jas o gece üzgün görünüyordu. Eski dostunu görmenin onu çok etkilediği belliydi. Sam gerçi sormadı ama Jas'ın öğrendiklerinin kalanını kendiliğinden anlattı. Buradan ayrıldıktan sonra Montana eyaletine gitmiş. Orada bir çiftlikte çalışmış. Parasını biriktirmiş. Sonra da kredi alarak birkaç dönüm arazi edinmiş ve çiftçi olmuş. Bu yüzden ona takıldım. Oğlana bırakacak bir şeyin olması için bu kadar didindiğini söyledi. Başardı ama artık çocuk gitti. Ted geçen hafta çiftliğini sattığını söyledi. Şimdi ne yapacak? Sam kaygılanmaya başlıyordu. Ya buralarda kalırsa ya da Altın Göl çiftliğinde işe girerse? Jas genç kadının gözlerindeki korkuyu görmüştü. Yarın yine Montana'ya dönecek diye ekledi. Bu gece onu göreceğim Sam. Eğer fikrini değiştirsen söyle. Fikrimi değiştirmeyeceğim. O sırada Timmy eve geldi. Onun üzerine Sam, Jas teşekkür etti ve yemeği hazırlamak için içeri girdi. Her nedense o gün o ana binadaki yemekhanede yemek istemiyordu. Timmy de zaten bütün gününü öbür çocuklarla geçirmişti. Ancak genç kadın bütün gün sinirli ve heyecanlıydı. O gece karanlıkta yatarken Ted'den başka bir şey düşünmediğini fark etti. Yoksa hatalı mı davranmıştı? Ted'i görse daha mı iyi ederdi? Bir önlemi olur muydu bunun? Ama artık çok gençti. Genç kadın bunu biliyordu. Sonra birden çiftliğe dönmesinden, belki ilk olarak sırf görmek için eski yerlerine, meyve bahçesinin arkasında Ted'in kaldığı eski kulübeye, at gezintileri yaptıkları tepelere ve gizli kulübeye gitmek istedi. Çiftliğe dönmesinin üzerinden geçen bir yılı aşkın süre içinde kulübeye ya da yakınındaki çiftin toprağa verdikleri küçük göle gitmemişti. Ama mezarların bulunduğu yerden kulübe görülemiyordu. Aylardan beri Caroline'in eşyasını almak için kulübeye gitmeyi düşünüyordu. Ayrıca orayı yıktırması gerekirdi ama buna ya da orası sadece görmeye içi el vermemişti. Orada tek düşüneceği Ted'di. Ted, genç adamın adı bütün gece boyunca kulaklarında çınladı durdu. Sabahleyin bitkin haldeydi. Kahvaltı etmek için yemekhaneye gittiklerinde Timmy ona hasta mı olduğunu sordu. Çocuğun arkadaşlarıyla okula gitmesiyle yalnız kalan genç kadın rahatladı. Tekerlekli koltuğunu ahırlara sürdü. Esmer güzelini görmek istiyordu. Arada sırada aygırlarla dolaşmaya çıkıyordu ama çok tandır ona binmemişti. Onu sırf eski anıların hatırı için çiftlikte tutuyordu. At başkalarının binemeyeceği kadar sinirli hayvandı. Çiftlik görevlileri ondan hoşlanmıyorlardı. Jas'ın yeğlediği türden bir at değildi. Çocuklar binicilik dersi verdiği zamanlar ise Sam Kırçiçeği gibi daha sakin bir at yeğliyordu. Ama arada sırada yalnızken yine esmer güzeline bindiği oluyordu. At çok duyarlı bir hayvandı ve şimdilerde Sam'le uyum sağlamak için yavaşlıyordu. Genç kadın Colorado'da şeytanla başından geçenlerden sonra bile ondan korkmuyordu. Şimdi atına bakarken Sam ne yapması gerektiğini anladı. Adamlardan birinden atı eğerlemesini istedi. Birkaç dakika sonra da görevli onu kaldırarak atın üstüne oturttu. Sam dev atı yavaş yavaş avluya yürüttü ve yüzünde düşünceli bir anlamla tepelere doğru döndü. Belki de geçmişle yüzleşmesinin, geri dönüp olanları artık onun etkilemeyeceğini kabul etmesinin zamanı gelmişti. Artık o geçmişe ait değildi. Çünkü Tete Jordan artık Sam'in bir daha asla olamayacağı bir kadını sevmişti. Tepelere doğru yol alırken bunu biliyordu. Göğe bakıyor ve günün birinde yine bir erkeği sevip sevemeyeceğini merak ediyordu. Bütün gerçekler de İlk ve son olarak yüzleştiği ve Ted'in belleğinden sildiği takdirde belki günün birinde başka birine, çiftçilikte çalışanlardan birine veya çocuklar kanalıyla tanıştığı bir doktor ya da Norman gibi bir avukata ilgi duyabilirdi. Ama bunların hepsi Ted'in yanında ne kadar da silik kalıyorlardı. Onu daha bir gün önce avluda duruşunu gözlerinin önüne getirince yavaşça gülümsedi. Sonra paylaştıkları zamanları, bu tepelerde konuşmalarını, yan yana çalıştıkları günleri, birbirlerine duydukları saygıyı, onun kollarının arasında geçirdiği geceleri anımsadı. Bu erkeğe duyduğu hissin tüm etkisiyle sarsıldığı sırada son tepeyi de aştı. Ağaçların etrafını dolaştı ve küçük gölle Ted'le buluştuğu kulübeyi gördü. Daha fazla yaklaşmak istemiyordu. Orası geçmişin hayaletlerinin dolaştığı bir yerdi. Orası başka bir yaşama, başka insanlara aitti. Sam de geçmişi hafifçe selamladıktan sonra atı Jeff'in toprağa verdikleri tepeciğe doğru çevirdi. Orada uzunca bir zaman durarak orada yatan, üçünü de çok sevdiği insanlara, bir erkekle bir kadına ve bir delikanlıya gülümsedi. Ama yüzü yaşlarla sırılsıklam halde dururken esmer güzelinin ansızın yana çekilip ileri gittiğini hissetti. Hayvan kişneyince Sam de arkasına baktı ve onun her zamanki gururlu duruşuyla eğerin üstünde durduğunu gördü. Teta Jordan Sam'in yeni aldığı Apollos'u binmişti. Oğluyla son bir kez vedalaşmaya gelmişti. Uzunca bir zaman genç kadına bir şey diyemedi ama yaşlı gözlerini delici bir bakışla Sam'in gözlerinin içine dikmişti. Genç kadın bir şey mi söylemesi ya da atını tornistan edip uzaklaşması mı gerektiğine karar veremiyordu. Soluğunun kesildiğini hissediyordu. Esmer güzeli zarif hareketlerle sanki dans ediyordu. Sam dizginlerini çekerek atı durdurdu ve Ted'i selamladı. ''Merhaba Ted, dün seni görüp teşekkür etmek istedim.'' Genç adamın yüzünde son derece yumuşak bir anlam vardı. Yumuşak ama aynı zamanda son derece güçlü. Bu kadar nazik olması herhalde ürkütücü olurdu. Ama yapısı o kadar iri, omuzları o kadar geniş, gözleri o kadar derin bakışlıydı ki Samantha'yı aygırıyla birlikte kaldırıp usulca başka bir yere oturtabilecek kadar güçlü görünüyordu. Genç kadın, buna teşekkür etmen gereksiz, biz de onu seviyorduk dedi. Erkeğin yüzüne dikili gözleri mavi kadife gibiydi. O iyi bir çocuktu. Ted hafifçe başını salladı. Ama gerçekten çılgınca davrandı. Dün gece Mary Jo'yu gördüm. Ne kadar da büyümüş. Sam yavaşça güldü. Aradan 3 yıl geçti. Ted başını eğerek doğruladı. Sonra gözlerinde bir soruyla genç kadına baktı. Ve Apollos'u ona yaklaştırdı. İlk kez genç kadının adını ağzına alıyor. Sam ise hiçbir şey hissetmemeye çalışıyordu. Ted'e benimle 1-2 dakika dolaşabilir misin diye sordu. Sam onu kulübeye götürmek istediğini anlamıştı ama oraya dönmenin düşüncesine dayanamıyordu. Aradaki mesafeyi korumak için tüm çabasını harcıyor. Karşısındaki bu güzel huylu deve 3 yıllık bir uçurumun ötesinden elini uzatmamak için kendini güç tutuyordu. Ama ona öyle bir şey söylemeye, adını ağzına almaya fırsat varken ona uzanmaya her hazırlanışında eğerle kayışlara sıkı sıkı tutturulmuş bacaklarına bakıyor ve ne yapacağına dair verdiği karar kesinleşiyordu. Ayrıca Tete onu kendine göre nedenlerle 3 yıl önce terk etmişti. Her şeyin olduğu gibi bırakılması en iyisiydi. Geri dönmeliyim Ted. Yapacak bir sürü işim var dedi. Aynı zamanda ona bacaklarının için bir kayışla tutturulmuş olduğunu kavramaya vakit bırakmamak istiyordu. Ama Ted hiçbir şeyi fark etmemiş görünüyordu. Bütün dikkatini Sam'in yüzünde odaklaştırmıştı. Mükemmel bir tesis kurmuşsun. Bunu yapmak nereden aklına geldi? Sana mektubumda yazmıştım. Caroline öyle vasiyet etti. İyi aman için sen... Öyleyse Ted her şeyi biliyordu. Samantha kendi birden ferahlamış hissetti. Niçin ben olmayayım? Hiç New York'a dönmedin mi yani? Bu olasılık onda şok etkisi yapmışa benziyordu. Döneceğini sanmıştım. Öyle mi sanmıştın? Onun için mi başını alıp gittin Ted? Sence ait olduğum yere dönebilmem için mi? Genç kadın döndüm dedi. Bir süre için. Genç kadın içini çekti. Caroline öldükten sonra geri döndüm. Konuşurken tepelere bakıyordu. Onu hala özlüyorum. Ted'in sesi biraz daha tatlılaştı. Ben de özlüyorum. Biraz sonra yine biraz dolaşabilir miyiz dedi. Sadece birkaç dakika. Buraya uzun zaman dönmeyeceğim. Böyle diyerek Sam'e bakmıştı. Yalvarıyor gibiydi. Genç kadın yüreğinin burkulduğunu hissetti. Olur der gibi başını eğdi ve Ted'i izledi. Tepeciğin etrafında dönerek küçük gül hizasına geldiler. Ted sordu. Bir dakikalığına attan inmek ister misin Sam? Hayır. Genç kadın kararlı bir tavırla başını salladı. Kulübeye girelim mi demek istedin? Oraya girmem. Ted Sam'e bakıyordu. Eşyaları hala orada mı? Onlara elimi sürmedim. Seninle 1 dakika konuşmak istiyorum Sam. Sana söylemek istediğim, söyleyemediğim pek çok şey var. Genç adamın gözlerinde yalvarış okunuyordu. Sam'in bakışları ise yumuşaktı. Hiçbir şey söylemene gerek yok Ted dedi. Her şey çok uzun zaman önceydi. Artık önemi yok. Senin için belki yok Sam ama benim için çok önemli. Uzun bir konuşma yaparak canını sıkacak değilim. Sadece bir tek şeyi bilmeni istiyorum. Çok yanılmışım. Sonra birdenbire şaşıran Sam onun yüzüne baktı. Ne demek istiyorsun? Seni terk etmem çok yanlıştı. Ted derin bir göğüs geçirdi. İşin komik yanı bu konuda Jeff'le aramda bir tartışma geçti. Söz konusu olan sen değil çiftlikten kaçmamdı. Jeff bütün yaşamımca benim için önemli olan şeylerden kaçmakla suçladı beni. İstemiş olsam bir çiftlik kahyası hatta çiftlik sahibi olabileceğimi söyledi. Onunla ben 6 ay süresince oradan oraya sürüklenip durduk. Ama sonra bir türlü geçinemediğimizin farkına vardık. O zaman ben Montana'ya gittim ve orada bir çiftlik satın aldım. Gülümsedi. Çok iyi bir yatırım yaptım. Hem de kredi alarak. Bunu Jeff'e yanıldığını göstermek için yaptım. Şimdi ise Ted omuzunu sıktı. Artık hiç önemi yok. Sadece bu sayede aldığım ders önemli. Gerektiği biçimde yaşadığının, sevmesini bildiğin ve iyilik yaptığın takdirde çiftlik sahibi mi, çiftlik işçisi mi, erkek mi, kadın mı olduğunun hiç önemi olmadığını öğrendim. O ikisi başıyla kulübeyi işaret etti. Bak onlara birbirlerini sevdikleri için yan yana yatıyorlar. Evli olup olmamaları ya da Bill King'in onun sevdiğini bütün yaşamınca bir sır olarak saklamasını kimse umursamıyor. Ne korkunç zaman kaybı. Tete birden kendine kızmış gibi bir hal aldı. Genç kadın ona gülümseyerek elini uzattı. Üzülme Ted. Sam'in gözleri nemliydi ama hala gülümsüyordu. Ted o eli alarak dudaklarına götürdü. Söylediklerin için sana teşekkür ederim. Ben gittikten sonra zor günler geçirmişsindir Sam. Burada uzun zaman kaldın mı? 2 ay süreyle seni aramadığım yer kalmadı. Ondan sonra Kara beni bir anlamda kapının dışına koydu. Kadıncağız haklıymış. Bu kadar uğraşmaya değmezdim. Sırıttı. Demek istediğim o zaman. Bu düzeltmesini güldürdü. Ya şimdi değer misin? Belki değişen bir şey yok ama şimdi ben de bir çiftlik sahibiyim. Bu kez ikisi de güldüler. Sen bu konuşmanın ona nasıl rahatlık verdiğini hissederek şaşırdı. Eski günlerdeki ilk tanıştıkları zaman gibi arkadaş olmaya başlamalarından sonrası gibiydi. Buraya ilk geldiğimiz zaman anımsıyor musun? Sen bu soruyu başıyla doğruladı. Bir yandan da tehlikeli bir zeminde olduklarının fazla ileri gittiklerinin bilincindeydi. Evet ama çok zamanlar önceydi Ted dedi. Şimdi de ihtiyar bir kadınsın öyle mi? Sam erkeğe bir garip baktı. Ne yazık ki öyleyim. Ted onun gözlerinin içine baktı. Tekrar evleneceğini sanırdım. Genç kadının gözlerindeki anlam bir an için sertleşti ama yanıldın dedi. Niçin seni o kadar mı incittim? Üzgün görünüyordu ama Sam sadece başını salladı. Ted ona yine elini uzattı. Hadi gel biraz dolaşalım Sam. Üzgünüm Ted, hiç vaktim yok. Geri dönmek zorundayım. Niçin? Buna mecbur olduğum için. Duygularımı sana açıklamamı niçin istemiyorsun Ted? Ted'in gözleri çok yeşil, içindeki anlam çok derindi. Çünkü artık çok genç. Genç kadın tatlı bir sesle konuşuyordu. O böyle derken Ted'in gözleri umutsuzluk dolu bir bakışla genç kadının yerine takıldı. Aynı anda kaşlarını çattı ve ona bir soru soracak oldu. Fakat Sam fırsattan yararlanarak atını sürdü. Sam bekle derken, Sam atın üstünden uzaklaşmasını seyrederken Ted'in kafasının içindeki sorunun yanıtını 2 gündür aklını kurcalayan bilmecenin eksik parçasını keşfetti. Sam'in niçin bu işi yaptığını, niçin tekrar evlenmediğini, niçin çok geç olduğunu biliyordu artık. Sam diye bağırdı. Ama genç kadın onu dinlemek istemedi. Sanki erkeğin ses tonunda bir başkalık sesmişti. Dizginler esmer güzelinin boynuna çarparak onu daha hızlı gitmeye zorluyordu. Onu seyreden Ted artık hiç kuşkusuz kalmadı. 3 yıl önce üzengilerin içinde sımsıkı oturan aygırın böğürlerini ezen ayaklar şimdi parmakları aşağı çevrili olarak cansız bir şekilde sarkıyordu. Bacakların üstünde kontrolü olsa sen buna asla izin vermezdi. Şimdi genç kadının eğerini garip bir biçimde ne anlama geldiğini anlıyordu. Onu seyretmeye öylesine dikkatini vermişti ki önemli bir şeyi görememişti. Şimdi Sam'i yakalamak için Apollo'yu mahmuzlamak zorunda kalıyordu. Çiftliğin ana binasına varmalarından önceki tepenin eteğinde Apollo sayıyı bir yarış atı gibi zorladı ve Sam'in aygırının dizginini yakalayarak onu durdurmaya zorladı. Lanet olsun, dursana, sana soracak bir şeyim var. Yeşil gözler ruhunun içindekileri okumaya çalışıyordu. Sam'in mavi gözlerindeki şimşekler çaktı. Bırak beni. Hayır. Ben hemen şimdi bir şey bilmek istiyorum. Hem de gerçeği istiyorum. Aksi halde seni oldum bittim nefret ettiğim bu atın üstünden düşürürüm. O zaman da ne olduğunu görürüz. Hele bir dene namussuz. Sam'in gözleri erkeğe meydan okuyor. Dizginini onun elinden kurtarmak için savaş veriyordu. Peki seni düşürsem ne olur? Ayağa kalkar ve yürüyerek eve dönerim. Genç kadın onun kendisine inanması için dua ediyordu. Sahi mi Sam, sahi mi? Öyleyse bunu denemeye değer. Tete onu eğerin üstünden aşağı iter gibi bir hareket yaptı. Genç kadın aygırı yana sürdü. Dur kahrolası. Bana niçin söylemiyorsun? Niçin? Tete gözleri genç kadının yaşamında gördüğü en yeşil gözlerdi. Yüzünde ölçüsüz bir acı okunuyordu. Seni seviyorum kadın. Yoksa bunu bilmiyor musun diye sordu. Buradan ayrıldığım 3 yıl öncesinden beri geçen her gün seni sevdim. Ama senin yararını düşünerek ait olduğun yere, ait olduğun insanların arasına dönebilmen ve beni unutman için buradan ayrıldım. Ama seni hiç ama hiç unutmadım. Sen son 3 yıl içinde bütün gecelerimde seni düşledim. Şimdi de eskisinden 10 kat daha güzel olarak karşımdasın. Bense seni eskisi kadar istiyorum ama sen beni yanına yaklaştırmıyorsun. Niçin? Yoksa yaşamında başka biri mi var? Öyleyse bana söyle. O zaman çıkar giderim. Sen de bir daha benden söz edildiğini duymazsın. Ama başka bir şey var değil mi? Sen de öbürleri gibisin değil mi? Çocuklar gibi. Ve sen şimdi benim o zamanki aptallığımı tekrarlıyorsun. Ben o zamanlar bir çiftlik işçisi olmanın çok şey fark ettirdiğini düşünüyordum ama sen de yürüyememenin çok şey fark ettirdiğini düşünüyorsun. Çünkü yürüyemiyorsun, öyle değil mi sen? Yürüyebiliyor musun? Kahrolası da beni yanıtsız bırakma. Izdırap dolu kükremeydi bu. Yanaklarından ağır ağır yaşlar süzülüyordu. Samantha öfkeyle mutsuzluk arasında bocalar gibi ona baktı. Yavaşça başını eğdi. Sonra da kendi gözyaşları boşanırken aygırın dizginini erkeğin elinden çekti ve atı oradan uzaklaştırmaya koyuldu. Ama önce omuzunun üzerinden arkaya baktım. Çok doğru, sen haklısın Ted. Ama işin komik yanı o zaman değil de şimdi haklı oluşun. Bazı şeyler gerçekten çok şey fark ettirir ve inan bana benim durumumda onlardan. Atı yavaş yavaş çevirdin. Şimdi bana bir iyilik yap. Oğlunla vedalaştın. Bana da söylemek istediklerini söyledin. Hadi git artık. İkimizin de iyiliği için. Gitmeyeceğim. Ted, Sam'in bindiği aygırdan daha güçlü görünüyordu. Gitmeyeceğim Sam. Bu kez olmayacak bu. Eğer beni istemiyorsan bana söylersin. Ama şu lanet olası bacakların yüzünden olmayacaksa bu. Yürüyemiyorsan, sürünemiyorsan, hareket edemiyorsan umurumda değil. Ben seni seviyorum. Kafanı ve kalbini ve zekanı ve ruhunu seviyorum. Bana ve oğluma verdiklerini ve şimdi çocuklara verdiklerini seviyorum. Jeff'in bana her şeyi anlattığını biliyor muydun? Bana çiftliği yöneten olağanüstü bir kadını yazmıştı. Aptallığıma bak ki o kadının sen olduğunu anlayamamışım. Bütün bildiğim oğlumun buradaki patronunun kadın oluşuydu. Evliya gibi bir kaçığın Karo'nun çiftliğinde yeni bir girişimde bulunduğunu sandım sadece. Ama bunun sen olduğunu bilemedim sen ve şimdi de gitmiyorum. Evet gidiyorsun. Samantha'nın yüzünde katı bir anlam vardı. Ben acıma istemiyorum, yardım istemiyorum. Elimde olanlardan çocuklarımla oğlumdan daha fazla bir şey istemiyorum. Bu Ted'in Tammy'yi ilk duyuşuydu. Öte yandan genç kadının geçmişte çocuğu olmayacağını söylediğini anımsıyordu. Orasını sonra anlatırsın. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Benimle tepelere kadar mı yarışacaksın yoksa ahıra mı? Ya da otoyola kadar mı? Seni terk etmeyeceğim sen. Genç kadın erkeğe ters ters baktı. Sonra müthiş bir hiddet gösterisiyle aygırı tepelere doğru hızla sürmeye başladı. Tete'nin Apollo'su esmer güzeline yetişmekte güçlük çekiyordu. Ama genç kadın her nereye gitse erkek arkasındaydı. Sam sonunda atının iyiliği için durmak zorunda olduğunu anladı. Çiftliğin uzak sınırındaydılar şimdi. Ted çaresizlik içinde baktı. Esmer güzelini yavaşlattı. Niçin yapıyorsun bunu Ted? Seni sevdiğim için Sam. Sana ne oldu? Genç kadın sonunda durarak ona her şeyi anlattı. Onu her yerde aradığını, yaptığı yolculukları ve reklam filmlerini, şeytanı ve uğursuz gezintiyi. Ted Sam'e niçin diye inledi. Seni mutlaka bulmam gerektiği için. Genç kadın bundan sonrası da fısıltı halinde bir sesle tamamladı. Seni öylesiye sevdiğim için. Sensiz yaşayacağımı düşündüğüm için. Ben de öyle düşünüyorum. Ted yalnız geçen 3 yılın gündüzlerinin ve gecelerinin verdiği üzüntüyle söylemişti bunu. Gece ve gündüz dişimi tırnağıma takarak çalıştım ve bütün yaptığım seni düşünmekti. Sen her gece orada yatıyor ve tek seni düşünebiliyordum. Ben de öyle. Hastanede ne kadar kaldın? Yaklaşık 10 ay. Samantha birden omuzlarını silkti. İşin garibi artık umurumda değil. Oldu işte. Olanlarla yaşayabilirim ama sakatlığımı başkasına kabul ettiremem. Hayatında biri var mı? Genç adam çekine çekine sormuştu bunu ama Samantha gülümsedi ve başını salladı. Hayır, hiç kimse yok ve olmayacak da. Anlıyorum. Tete Apollo'yu Sam'in yanına sürdü ama olacak. Sonra başkaca bir uyarıda bulunmadan genç kadını kendine çekerek parmaklarını güzelim sarı saçlarını dolayarak onu öptü öptü. Ah benim beyaz yelelim diye sayıklar gibi mırıldanıyordu. Sam duymayı o kadar uzun zamandır özlediği sözleri duyunca gülümsedi. Seni bir daha asla bırakmayacağım. Sam asla. Göz gözeydiler. Sam de sonunda ihtiyatı hiçe sayarak ona her şeyi açıkladı. Seni seviyorum. Seni hep sevdim. Sesi huşuyla doluydu. Gözleri de erkeğe adeta içiyordu. Tete Jordan en sonunda geri dönmüştü. Erkek bu kez onu öptüğünde Sam evine hoş geldin diye mırıldandı. Ted o zaman onun elini tuttu ve atlarını yan yana yürüterek tepelerin üzerinden evin yolunu tuttular. Onlar ağır ağır yaklaşırken Jazz avluda bekliyordu ama onları görmemiş gibi davranarak döndü ve ahıra gitti. Ahırın kapısına ulaştıklarında Sam güzel aygırı dizginlerini çekerek durdurdu ve Ted'in yüzüne baktı. Gözleri ona bin bir soru soruyor, kalbi onunkiyle eş zamanlı olarak atıyordu. Ted de o zaman ona alışık olduğu sözleri söyledi. Seni seviyorum beyaz yeleğim. Sonra ancak genç kadının duyabileceği bir sesle devam etti. Bundan böyle ömrümce her gün, her saat, her sabah, her gece burada senin yanında olacağımı bilmeni isterim sen. Genç kadın bakışını ondan ayırmadan bacaklarını yere bağlayarak kayışı çözmeye girişti. Bu durumda bir dakika durdu. Ona sonsuz gibi gelen 3 yılın sonrasında bu erkeğe güvenip güvenmeyeceğini merak ediyordu. Gerçekten geri dönmüş müydü? Yoksa bu sadece bir hayal dönüşü müydü ve tekrar kaçıp gidecek miydi? Ted genç kadının kalbindeki korkuyu sezmişti. Yanında durup ona kollarını uzattı. Bana güven bebeğim diye fısıldadı. Kısa bir aradan sonra yalvardı. Lütfen. Samantha hala eğerin üstünde dimdik ve gururla duruyordu. Bu kadında yenik hiçbir taraf yoktu. Ne sakattı ne de yitik. Öyle yarım bir kadın da değildi ama Tete Jordan da değme erkekten üstündü. Sam birbirlerine bakarken aralarındaki yıllar sanki kayboldu. Sam ellerini dikkatle erkeğin omzuna dayarken insan aralarındaki bağın tekrar oluştuğunu hissedebiliyordu. İnmeme yardım et. Sözler çok basit, çok sakin söylenmişti. Ted genç kadının eğerinin üstünden havaya kaldırdı. Olanları seyretmiş olan Jazz o sırada tekerlekli koltukla yanlarında bitiverdi. Ted sadece bir an durakladıktan sonra genç kadını bu koltuğa oturttu. Gözleri yine birbirini bulduğu zaman Sam'in yüzünde üzüntü ve acı okunmakta korkuyordu. Ama tekrar yüzüne baktığında o gülümsüyordu ve tekerlekli koltuğunu becerikli elleriyle sürmeye koyulmuştu. Gel Ted dedi. Ted işte o an pek çok şeyin değiştiğini anladı. Karşısında kurtarıcı, kırık bir kadın yoktu. Ancak sevebileceği güçlü, güzeller güzeli bir kadındı bu. Tekerlekli koltuğun yanında hızlı adımlarla yürürken yeşil gözlerinin içi gülüyordu. Nereye gidiyoruz Sam? Genç kadın sınırsız bir mutluluk ve huzurla dolu bir yüzle baktı. Sonra gülümseyerek tekrar ona baktı ve eve gidiyoruz diye fısıldadı. Büyük eve vardıklarında Ted birkaç adım arkasında durduğu halde tekerlekli koltuğu rampadan hızla geçirdi. Kapıyı açtı. Ona uzun bir an dikkatle baktı. Orada durup başka bir zamanı, başka bir yaşamı anımsarlarken Ted'in gözlerinin sevgi doluydu. Samantha'yı kucağında eşikten geçirmek isterdi ama onun bunu isteyeceğinden emin değildi. Böylece genç kadına son bir kez daha baktıktan sonra içeri yürüdü. Sam de arkasından koltuğunu içeri sürdü ve kapıyı kapadı.
Kitabın sonu.